Ayrım 26, saklı seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 214. Küresel devler birbirine girdi. ABD ve AB stokları eritmek için birbirleriyle büyük pazar kavgasına tutuştu. Bir ara yol bulmak için 1980 başından itibaren Cenevre'de, Paris'te, New York'ta yapılan toplantılarda anlaşma sağlanamadı. ABD ile AB arasındaki tarım kapışması sürdü. Neler yapmadılar ki? ABD o güne kadar tonu hiç 155 doların altına düşmemiş buğday fiyatlarını 70 dolara indirdi. AB ve özel olarak da Fransa'nın pazarı olan Afrika ülkelerine tarım ürünleri ihracı için büyük hamle yaptı, yetmedi. Dünya fiyatları 180 doların üzerindeyken Mısır'a tonu 25 dolara 1 milyon ton buğday unu sattı. Fas'a 2 milyon ton hububat ihraç etti. Yine Mısır'a çok düşük fiyatlarla tereyağı ve peynir sattı. ABD bunları uzun vadeli krediler sağlayarak verdi. Buna karşın ABD eli kolu bağlı beklemedi. Rusya'ya o güne kadar dünya piyasalarında görülmemiş fiyata tonu 450 dolara tereyağı ihraç etti. Bu fiyat AB'nin çiftçilerine ödediği destekleme fiyatının bile yalnızca %14'ünü karşılayabiliyordu. Avrupa Birliği'nde 1970'lerde ortalama 17 euro olan kişi başına ortak tarım politikasının maliyeti 1980'lerde tam 110 euroya kadar çıktı. AB'nin ilk adı AET, Avrupa Ekonomik Topluluğu idi ve 1972'de düşük gelirli, küçük ve orta işletmelere yönelik gelişme planladı. Amacı bu işletmelere sübvansiyonlar ile yardım etmek ve tarım işletmelerinin gelirlerini 4-5 yıl içinde geliştirmekti. Özellikle elverişsiz ve terk edilmek üzere olan bölgelere bir an önce destek sağlamaktı. Yani Türk tarımını yok eden AB yıllardır kendi tarımını geliştirmeye çalışıyordu. ABD ile AB arasında rekabet sertti. Buğdayın ton başına dünya piyasa fiyatı 100 doların altına kadar düştü. Bu sürdürülemez bir tarım ticaretiydi. Gerçi ucuz gıda aldıkları için Cezayir, Mısır, Irak, Fas, Tunus gibi ülkeler bayram ediyordu. Bağımlılığın kendilerine neye mal olacağının henüz farkında değillerdi. Türkiye'nin tarihi dönemeci. ABD ve AB kıyasıya kapışırken Türkiye'de 24 Ocak kararları hayata geçirilerek köklü yapısal değişiklikler yapıldı. Türkiye vahşi kapitalizme, neoliberalizme yelken açtı. Bunun sonucu tarım ürünleri destekleme alımları yarı yarıya azaltıldı. Dipnot, desteklenen tarım ürünü sayısı 24'ten 9'a düştü. Buğday, arpa, mısır, çeltik, yulaf, tütün, şeker pancarı, haşhaş, nohut. Yetersiz tarımsal desteklemeler dönemi başladı. Tarımsal kitler özelleştirildi, işlevsiz duruma getirildi. Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı. İthalatta gümrük muafiyeti teşvik edildi. Yabancı sermaye yatırımları teşvik edilip kar transferlerine kolaylık sağlandı. Çiftçiler hızla pazara giren yabancı tarım tekelleri karşısında çaresiz bırakıldı. Yerli üreticiyi dışlayan, sosyal devleti kaldıran ve ithalatı teşvik eden bu kararın gayri safi milli hasılanın %25'ini oluşturan tarıma ne kadar büyük ölçüde yansıyacağını kestirmek zor değildi. Dipnot, gayri safi milli hasıla GSMH, bir ülke vatandaşlarının bir yıl içinde ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin para birimi karşılığındaki değeridir. Uygulanan politikaların ilk sonucu buğday, pamuk gibi ürünler için ithalat kapılarının açılması oldu. Tarımda açılan bu ithalat kapısından daha sonraki yıllarda birçok ürün girecekti. Türk tarımı kapitalist piyasanın insafına terk edildi. Çiftçi, köylü şaşkındı. Yetmezmiş gibi üreticiler devlet hazinesini soyan hırsız gibi gösterilmeye başlandı. Ki ABD'nin kendi çiftçisine 1978 yılında sağladığı 3,5 milyar dolar teşvik 1986 yılına gelindiğinde 42,5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'ye ise tersi dayatılıyordu. Desteklemeye son verin. Modernleşme sürecini tamamlayamamış, kapitalist gelişmesini tamamlayamamış Türk köylüsünden ABD'li ve AB'li çiftçilerle rekabet etmesi isteniyordu. Bir anda, bir günde bunu nasıl başarabilirdi? Yetmezmiş gibi gübre gibi ithal kimyasal ilaçları, mazotun ve diğerlerinin fiyatında doların artışına paralel olarak büyük zamlar yapıldı. Kredi faizleri %11'den %22'ye çıkarıldı. Dipnot, yine de AKP iktidarına kadar tarım kredilerinin tamamını kamu bankaları veriyordu. Özel bankaların payı %0.4 kadardı. 2001-2015 arası yerli yabancı bankaların payı %50'ye yaklaştı. Sayıları azalmaya başlayan üreticilerin ürünlerini artık devlet çok az almaya başladı ve aldıklarının parasını geç ödeyerek köylüyü yüksek enflasyona ezdirdi. Bu maksatlı politikalar sonucu tarım üreticisi yoksullaştı. Hedef belliydi, köylü üretmesin isteniyordu. Nasıl olsa diyorlardı, tarım ürünlerini ABD ve AB'den ucuza alırız. Böylece ithalat serbestleştirildi, kotalar kaldırıldı. Tarımın büyüme hızı 1980'de %1.1 iken 1985'te %0.6'ya düştü. Kişi başı ithalat 1980 yılında 180 dolar iken 10 yıl sonra 1990'da 700 dolar oldu. 1980 yılında tarım ürünleri ithalatı 51 milyon dolar idi. 1999 yılında tarım ürünleri ithalatı 3 milyar 93 milyon dolara yükseldi. AKP sistemini ileriki sayfalarda ele alacağım. Rakamlar Türkiye'nin nereye sürüklendiğini gösteriyordu. Şeytan üçgeni. Tarımsal anlamda dışarıdan pek tarımsal ürün almadan kendimizi idare edebilecek kaynaklara sahipken birden aşırı ithalata yönelmeyi Türkiye'ye dayatan IMF, Dünya Bankası, GATT şeytan üçgeniydi. Sadece Dünya Bankası ile Tarım Sektörü Yapısal Uyarlama Kredisi SECAL başlığı altında 1980'lerde 10 ve 1990'larda 7 olmak üzere 17 kredi anlaşması imza edildi. Neyin karşılığı? Kuşkusuz tarımın çökertilmesi. Dipnot, Türkiye Dünya Bankası ile bugüne kadar 200'e yakın anlaşma imzaladı. Yapılan kredi anlaşmalarının sektörel dağılımında tarım %19.2 ile başta geliyor. İkinci sırada enerji %17.7, üçüncü sırada finansman var %15.3. SECAL küresel pazarlara açılma anlaşması diye yutturuldu. Fiyatlar artık dolar cinsinden belirlenecekti. Başbakan Turgut Özal bu eşitsiz yapısal değişimin az gelişmiş ülkeler aleyhine sonuçlar doğuracağını bilmiyor muydu? Bal gibi biliyordu. İktidara getirilmesinin sebebi buydu. Böylece Türk çiftçisi, ziraatçısı, köylüsü, yabancı ve yerli tekellerin isteğine göre üretim yapma pozisyonuna sokuldu. Devlet çiftçinin üretimine kota getirdi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı içi boş bir yapıya dönüştürüldü. Süregelen hizmetlerinden alıkonuldu. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü, Hayvancılığı Geliştirme, Gıda Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlükleri kaldırıldı. Ayrıca tarımsal altyapı alanında önemli fonksiyonları olan Toprak Su Genel Müdürlüğü tasfiye edildi. Toprak, Su, Zirai Mücadele, Karantina, Veteriner işleri, Zirai Hizmetler gibi konularda devlet kendini pasifize etti. Sadece lüzum gördüğünde nasihat veren, çok zor durumda kalmadıkça müdahale etmeyen bir yapıya büründürüldü. Gübre dağıtımı tekelini elinde bulunduran Zirai Donatım Kurumu'nun tasfiyesi başlatıldı. Yabancı yatırımcıya sağlanan imtiyazlar sonucunda ülkenin birinci sınıf verimli tarım arazileri sanayi kuruluşlarına bedelsiz verildi. Gerekirse Çankaya Köşkü'nün bahçesine, araba fabrikasına veririm diyordu dönemin başbakanı. Serbest piyasa sisteminde devlet desteği mi olur dediler, destekleri yavaş yavaş kestiler. Oysa o dönem Avrupa'da çiftçiyi desteklemek için verilen AB'nin Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu'nun yıllık bütçesi 44.3 milyar euro idi. Tarım yapamayan köylü en büyük gelir kaynağı olan toprağını terk edip şehirlere göçtü. 1980'lerden sonra kır kent nüfus dağılımında ciddi kırılma meydana geldi. 1980-85 yılları arasında 3.819.910 kişi göç etti. Durum öyle vahim hale geldi ki, ülkesinde bulamadığı olanakları Türkiye'de bulan yabancı şirketler, zehirli atıklarını topraklarımıza, ırmaklarımıza, denizlerimize boşaltmaya başladı. Türk tarımının küresel şirketlerin inisiyatifine bırakılması siyasal iktidarların eliyle gerçekleşti. Evet, devlet aradan çekiliyordu. Üreticiyi de tüketiciyi de serbest piyasa koruyacaktı. Kitabi, teorik aldatmacaydı bu görünmez el palavrası. Sonuçta ABD ve AB, endüstriyel gıda üretimine geçtikten sonra elinde fazlalaşan ürünleri açık pazar haline getirdiği Türkiye gibi ülkelere satmaya başladı. Türkiye tarımsal sömürge yapılıyordu. Hemen öfkelenmeyin, sırada daha kötüsü vardı. Uruguay Round adını duydunuz mu? Türk tarımına en büyük darbe Uruguay'daki görüşmeler sonunda vuruldu. Utanç Sözleşmesi, tarih 20 Eylül 1986, yer Punta del Este, Uruguay, toplantıyı düzenleyen GATT idi. GATT'ın kuruluş amacı belliydi, ithalat vergilerini azaltmak, uluslararası ticaretin önündeki tüm engelleri kaldırmak ve ticarette ayrımcı uygulamalara son vermek olarak belirlenmişti. Gerek ABD gerekse AB 1947'de imzaladıkları GATT sözleşmesinde tarımı dışarıda tutmuşlardı. Ancak şimdi ellerinde fazlalaşan endüstriyel ürünler yüzünden rekabet etmeye başlamışlardı. Gereksiz rekabete son vermek için Uruguay'da bir araya geldiler. Çünkü Birleşmiş Milletler'in gıda ve tarım alanında uzman teknik kuruluşu İtalya Roma merkezli gıda tarım örgütü FAO, Food and Agricultural Organization ve Kenya Nairobi merkezli Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, United Nations Environmental Program, küresel tarım politikalarında hep seyirci olmayı sürdürdü. Yani ABD ve AB sorunu çözülemedi. GATT müzakereleri hayli uzun sürdü. Bunlarla sizin kafanızı şişirmeyeyim. Sonunda nihai senet imzalandı. İlk yapılan GATT'ın adını değiştirmek oldu. 1994'te Dünya Ticaret Örgütü WTO kuruldu. Bu kadar süre sadece şeytan üçgeninin bir ayağının adını değiştirmek için toplanmadılar kuşkusuz. 550 sayfalık Uruguay Round Turu anlaşması küresel bir müzakereydi ve küresel sonuçlar doğurdu. Türkiye gibi ülkelerin pazarlarını açması yeterli değildi, tamamıyla açılmalıydı. Bu aynı 1838'deki Osmanlı-İngiliz Ticaret Antlaşması'na benziyordu. Türkiye 26 Ocak 1995 tarihli ve 4067 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan Uruguay Round müzakeresine 3 Şubat 1995 tarihli ve 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul etti. Tarımsal üretime sağlanan destekler belli süre içerisinde kaldırılacaktı. Tarım üreticilerine yönelik ihracat sübvansiyonları kaldırılacaktı. Tarım ürünleri ithalatında uygulanan tarife dışı engeller, kotalar kaldırılacaktı. Tarımsal ürünlerde gümrük tarifeleri düşürülecekti. Tarım politikaları devlet müdahalesinden arındırılarak serbest piyasa mekanizmalarının yönlendirilmesine bırakılacaktı. Yani tarım kesiminin kendine özgü sosyal yönü olan bir sektör olduğunu değerlendiren kimse yoktu. 1980'den daha büyük küreselleşme, tsunami dalgası geliyordu. Bu nedenle Uruguay Round kararlarından hemen sonra 6 Mart 1995 tarihinde AT yani AB Türkiye Ortaklık Anlaşması imzalandı. Ne sevinmişti Türkiye. İşin özü halktan gizlendi. Aslında Türkiye'yi bu anlaşmalara iktisadi darboğazlar yaratarak mecbur ediyorlardı. Turgut Özal'ın IMF ile imzaladığı 24 Ocak 1980 Ekonomik İstikrar Programı benzeri yine hayata geçirildi. Bu kez Başbakan Tansu Çiller IMF ile masaya oturarak 5 Nisan 1994 Ekonomik İstikrar Programı kararlarını imzaladı. İstikrar sihirli sözcüktü. Yine tüm iktisadi sorunların önemli sebeplerinden biri tarımdı. Dipnot: Desteklenen tarım ürünü sayısı 1991 yılında 24'e ve 1992 yılında 26'ya çıktı. 5 Nisan kararları ile ürün sayısı keskin bir şekilde 9'a düştü. Hububat, şeker, pancarı, haşhaş, tütün destekleme kapsamından çıkarıldı. Liboş takımı hala konuşuyor, yazıyordu. Genel ekonomi politikaları içerisinde tarımı eklenti gibi göstermeye devam ediyorlardı. Öyle konuşuyorlardı ki AB Gümrük Birliği ve IMF ile yeni yapılan standby borç anlaşması Türkiye'yi düzlüğe çıkaracaktı. Uruguay round kararlarından hiç bahsetmiyorlardı, dünyada neler olduğunu anlatmıyorlardı. Örneğin ABD arka bahçesi Meksika'da ne yaptı ise bu kez anlaştığı AB ile birlikte Türkiye'de onu yapacağı saklandı. Bakınız, Meksika Türkiye gibi bir zamanlar tarımsal üretimi kendine yeten ülkeydi. Ne zaman ABD ile Kanada'nın kurduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na, yani NAFTA'ya 1994 yılında katıldı, önce borç batağına yuvarlandı. Tefeci akbabaların eline düşen Meksika, IMF ve Dünya Bankası'nın dayatmalarıyla yapısal uyum programlarını yürürlüğe soktu. Bu programlar çerçevesinde özelleştirmeler ile en temel ve karlı kamu işletmeleri ABD'li tekeller ve onların Meksika'daki işbirlikçilerine peşkeş çekildi. Keza ülkeye gelir sağlayan tarımsal ürünlerden mısır, fasulye ve şeker pancarının ithalatı serbest bırakıldı. IMF ve Dünya Bankası'nın hazır reçete olarak tüm borçlu ülkelerin burnuna dayadığı kamu açıklarını kapatma gerekçesiyle tarım destekleme fonları, sübvansiyonlar kısıtlandı ya da tamamen kaldırıldı. Gübre, zira ilaçlar ve diğer tarımsal girdilere yüksek oranlı zamlar yapıldı. Tarım kredilerinin faizleri arttırıldı. Meksika köylülüğü ve tarımsal üretimi çöktü. Ve kısa bir zaman öncesine kadar söz konusu ürünleri ihraç eden Meksika, tüketilen fasulyenin %40'ını, mısırın %25'ini, şekerin %30'unu ithal eder duruma geldi. Uygulanan hayvancılık politikaları sonucu taze süt tüketimi %41, et tüketimi %30 azaldı. Tarım işçilerinin %30'u topraktan koptu, işsiz kalarak göçe zorlandı. Arjantin, Peru, Bangladeş, El Salvador, Brezilya, Aşağı Sahra Afrikası, Hindistan, Pakistan, Bolivya, Ruanda, Zimbabwe, Polonya, Macaristan ve kuşkusuz Türkiye farklı olmayacaktı. Hepsi aynı kaderi paylaştı. Bu ülkeler önce borçlandırıldı ve sonra yapısal uyum programı dayatmasıyla tarım pazarlarını küresel gıda devlerine açmayı kabul etti. Hemen her ülkede aynısı oldu. Tıpkı Meksika'da olduğu gibi Türkiye'de. 1986 tarih 3291 sayılı kitlerin özelleştirilmesi hakkında yasaya dayanılarak sayıca az olan tarımsal özelleştirmeler 1990'larda bir dizi furyaya dönüştü. SEK, YEMSAN, EBK, KÖYTEX, ORÜS, TZDAŞ ve TÜKSAŞ satıldı. Bu derece toptan özelleştirme temel yapısal sorunlarını çözememiş Türk tarımının kurumsal altyapısını tümüyle çökertti. Türkiye tamamen dışarıya açık pazar haline getirildi. Artık ABD'li, AB'li küresel şirketler çok memnundu. Türkiye gibi büyük pazarların açılması aralarındaki rekabeti yumuşattı. Depolarındaki endüstriyel tarım ürünlerini az gelişmiş tarım ülkelerine satmaya başladılar. Bu öyle bir siyasetti ki tarım ülkeleri tarım ithalatçısı yapıldı. Türkiye bunların başında geldi. Bunun sonucu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 20 milyar dolar civarında seyreden dünya ticareti 2001 yılında 7.6 trilyon doların üzerine yükseldi. Dünyada toplam ihracatın toplam gelir içindeki payı %6'dan %30'a çıktı. Nasıl çıkmasın? Örneğin 1947'de ortalama %40 olan sanayi ürünleri gümrük vergisi oranlarını Uruguay Round ile %3'e çekmeyi başardılar. Ülkelerin gümrük duvarlarını yıkan ABD ve AB dünya ticaretine ağırlıklarını koymaya başladı. Örneğin AB 1972-1974 döneminde 22.1 milyon ton hububat ithalatı yaparken 1992-1994 döneminde 29.3 milyon ton hububat ihraç eder hale geldi. Yapar tabii. Sadece Konya bölgesinde üretilen buğday Türkiye'yi doyuracak iken buğday ithal edilmeye başlandı. Diğer somut örnek beyaz altın denen pamuk. 1990'lı yıllara kadar pamuk ihracatçısı Türkiye, bugün önemli miktarda pamuk ithalatçısı yapıldı. Dünyanın 7. büyük pamuk üreticisi iken 3. büyük ithalatçısı oldu. Bugün 756 bin ton pamuk üretiyoruz ama tüketimimiz 1 milyon 45 milyon ton. Pamuk üreticisi bıktırıldı. Bunun sonucu Türkiye toplam pamuk ithalatına yılda yaklaşık 1 milyar 250 milyon dolar ödüyor. İthalatımızın %42'sini ABD'den alıyoruz. Türkiye her yıl ortalama 11 milyar dolar tarım ve gıda ürünü ithal ediyor. Sonuçta Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü eliyle Türk tarımı ciddi daralma sürecine sokuldu. 1960-1980 döneminde %3 olan yıllık ortalama tarımsal üretim hızı 1980-2000 arasında %2'nin altına indikten sonra AKP'nin iktidara gelmesiyle %1.2'ye kadar düştü. Evet, ABD ve AB'nin yeni pazarlar bulması için Türkiye'de tarım destekleme politikasını değiştirmesi gerekiyordu. Başardılar. Peki kendileri üreticilerine ne yaptılar? 1980'lerin başında OECD ülkelerinin tarım kesimine yaptığı 115 milyar dolar destek 1984-86 döneminde 236 milyar dolara yükseldi. Hiç şaşırmayınız. Öyle imaj çalışması yaptılar ki AB dediğiniz anda insanlar demokrasi, insan hakları karşılığını verdi, veriyor. Bilinmedi ki AB'nin 1952'de hayata geçirilmesinin sebebi Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda'nın bir araya gelerek kömür ve çelik kaynaklarını birlikte yönetme arzusuydu. Yani mesele sadece paraydı. Demokrasi, özgürlük, insan hakları sadece kılıftı. Samir Amin 2003'te Monthly Review'da yayımlanan makalesinde 3. dünya ülkeleri tarımı ile Batı'nın kapitalist tarım arasındaki astronomik verim farklarını işaret ettikten sonra olası sonuçları tartıştı. Bugünün 3 milyar köylüsünün pazara sunduğu gıda ürünlerinin 30 milyon modern çiftçi tarafından üretileceği düşünülebilir. Böyle bir seçeneğin gerçekleşmesi için verimli toprakların önemli bir miktarının şimdiki köylülerin elinden alınması ve yeni kapitalist çiftçilere transfer edilerek milyarlarca rekabetçi olmayan üreticinin kısa bir tarih dilimi içinde ortadan kaldırılması gerekecektir. Samir Amin sordu, bu milyarlarca insana ne olacak? Yazacağım, çünkü bu soru kitabın yazılma sebebidir. Önce AKP'nin tarıma neler yaptığına biraz daha değinmeliyim ki bu düzenin nasıl kurulduğunu tüm ayrıntısıyla görünüz. 26. ayrımın sonu. Sayfa 223.